İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 45.
16. Bölüm. Orman balkıyordu, sarı bir bulut kaynıyordu bu ağaç denizin üstünde, som ışığa batmış. Kırmızı lekeler uçuşuyordu ağaçların arasında, kayalıklar gözükmüyordu. Arada sırada yeşile sarıya batmış sıra sıra dağlardan mor, kırmızı, ak, keskin bir doruk yükseliyordu. Gün ışığını emen, ortalığı pul pul ipiltilere boğan. Bir derenin kıyısındaki büyük taşların üstüne ılı çınarların altına oturmuşlardı. Arada sırada üstlerine, yanlarına, yörelerine yukarıdaki dallardan sarıya doymuş, kırmızı damarlı bir yaprak düşüyordu döne döne. Ayaklarının dibinden iri kayaları dolanarak akan su çağılıyor, Ferhat Hoca Mehmet'in kendisine getirdiği altın sarısı gibi tütünden sardığı sigarayı içiyordu. Buluştukları günden beri gece dememiş, gündüz dememiş konuşmuşlardı ya, daha konuşmaya doyamamışlardı. Hoca durmadan soru soruyor, Mehmet ise bıkmadan, usanmadan anlatıyordu. ''Atı duydun mu?'' diye sordu gene. Belki bu beşinci kez soruşuydu. ''Duydum'' dedi Mehmet gülerek. ''Her şeyi, her şeyi.'' ''Belki de her şeyin 10 katını. Dağlardan, ovalardan, at hikayeleri denize gelinceye kadar bilsen hocam neler neler oluyor. Koca uçsuz bucaksız denizin üstünde bulutların yukarısında her gün tan yerleri ışırken.'' ''Bir at kişniyordu değil mi?'' diye sordu hoca. ''Bir at kişniyordu'' dedi Mehmet. ''Belki 10 at büyüklüğünde yeleleri bulutlara karışmış bir at.'' Daha kasabadan bir haber alamamışlardı. Mehmet kasabadan çıktıktan sonra orada ne olup bittiğini merak ediyordu. ''Hiç merak etme Mehmet'im'' dedi hoca. ''Orada bizim Abdülselam var ki bir orduya bedel bir kişidir. 4 okka yürektir. Onunla kimse başa çıkamaz. Sen de onu gördün, tanıdın ya.'' ''Tanıdım'' dedi Mehmet. ''Bu dünya, bu pis dünya, muallim Zeki Bey'e kıyan dünya. Herhalde böyle insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Şakir Bey'i öldürmemi hiç istemiyordu. Eğer onu ben öldürmeseydim ne yapacak, ne edecek, kendisi öldürecekti. Muallimin ölümü onu yürekten yaraladı. Hiç konuşmuyor muallim üstüne, bir tek söz bile söylemiyordu ya. Onu cenazede gördüm, taş gibi donmuş kalmıştı. Yüzü kaya gibiydi, işte o zaman her şeyi anlamıştım. Ben olmasaydım orada Abdülselam Hoca Şakir Bey'i öldürmüş, bugün buradaydı. O çok sevdiği kadınını bırakmış gelmişti. Benim Şakir Bey'i öldüreceğimi anlayınca öyle sevindi ki. Ben daha ikircikliyken, tam karar verememişken, o benim artık benim ne yapacağımı anlayıverdi yüzüme bir bakışla. Gözlerinin içi güldü. Biliyorum o Zeki Bey'in kanını hiçbir zaman yerde koymayacaktı. Belki de ilk olarak elini kana bulayacaktı. Mehmet yüzünün ellerine baktı. Bu da Ferhat Hoca'nın gözünden kaçmadı. Alışamadın dedi adam öldürmeye. Kim olursa olsun hiçbir zaman da adam öldürmeye alışamayacağım hocam. Adam her şeye alışır da adam öldürmeye alışmak bir müşkül haldir. İnsanın her zaman yüreğinin başından bir şey kopar. O öldürülen muallim Zeki Bey var ya, çok şey biliyordu dünya üstüne, insan üstüne. Çok adam öldürmüştü ya harpte. Çok görmüş geçirmiş bir adammış. Kara yılana, şahine, gizik durana yoldaşlık etmiş. Mehmet içini çekti. Keşke ölmeyeydi. Şimdi ondan sonra ben bir tek Mehmet değilim. 2, 3, 5 tane adam gibiyim. O karşıma çıkmasaydı, bu dünyaya hayvan gelmiş, bön gidecektim diyecekti, vazgeçti. Çünkü Ferhat Hoca'dan çok şey öğrenmişti. Hocam diye sevinerek uzandı, elini tuttu Ferhat Hoca'nın. Ben adımı yazmayı bile öğrendim. Hoca gülümsedi, bu kaçıncı söyleyişiydi onun bir çocuk gibi utanarak, kızararak söylemesi. Eğer onun elinde olsa diye düşündü Ferhat Hoca, şimdi şu Düldül Dağı'nın başına çıkar, atı gibi doruğun en sivrisinde durur dünyanın üstüne, ben adımı yazmayı biliyorum diye bütün sesiyle kişnerdi. Ferhat Hocam biz var ya,
var dedi hoca,
biz umut oluyoruz, o deli atın kişnemesi kayaları yerinden oynatıyor, 1000 yıllık, 1000 yıllık kıpırdamaz kayaları yüreklerini hoplatıyor, biz de öyle değil miyiz, bir işe yarıyoruz hocam. Bilemem dedi hoca. Ben de bilemiyorum ya hocam, bir şeyler var bu işte. Bir şeyler var ki bu millet bizim üstümüze bu kadar düşüyor. Bizi dillerine pelesenk etmişler. O kasabayı bir görseydin hocam. Bir imam vardı, işte imam derim ona. Bir anlatıyordu, ağzım açık kalıyordu her anlatışında. Bilemem dedi gene hoca. Mehmet hocaya her bir şeyi, unuttuklarını bile döne döne anlatmıştı da, ırgatların konakları yıkışlarını bir türlü anlatmamış, onu sıcacık büyülü bir giz gibi bencil kendine saklamıştı. Kafasının içinden yağmur altında sırılsıklam olmuş, giyitleri bedenlerine yapışmış, çamur içinde kadınlı erkekli kalabalıklar geçiyordu. Sessiz, onurlu, vakarlı. Sonra kalabalıklar konakların üstüne kartallar gibi bir yumuluyorlar, bir kalkıyorlardı. Ve konakların yerinde yeller esiyordu. Mehmet bu korkunç güce şaşakalmıştı. Şakir Bey'in konağının böyle bir anda. Bu kalabalık böyle bir kalabalık olunca, hiç konuşmayıp susunca. Bu kalabalık çok çok çok çoğalınca, dağlara ovalara sığmayınca. İşte o zaman insan neler yapamazdı ki? Herkes her şey önlerinde dümdüz olurdu. Önlerinde onların ne dağ, deniz, ne toprak, ne fırtına, ne sel dayanabilirdi. Keşke hoca görseydi onları. Keşke, keşke. Onları görmeyenler onların sessiz, dilsiz, akıp giden güçlerine inanmazlar ki. Ve Mehmet o gün bugündür dalıp dalıp gidiyordu. Ucu bucağı belirsiz kalabalıklar dağlardan iniyor, ovaları dolduruyor, denizlerin üstünden yürüyerek geliyorlardı. Adana'yı, Ceyhan'ı görmüş, Ankara'yı, İstanbul'u duymuştu. Tarifsiz büyüktü o şehirler. İşte bu kalabalıklar yağmurlar yağarken suya girmiş çıkmışçasına, çamurlara bulanmış bu şehirleri kuşatıyorlar, dilediklerini diledikleri gibi yapıyorlardı. Ve kalabalığın başında 5 kişi oluyordu. Ferhat Hoca, Kara Yılan, Muallim Zeki, Abdülselam Hoca, Şahin Bey. Şahin Bey çok akıllıydı. Birkaç arkadaşıyla yatmıştı köprü başına, önünde miritler yüzü. Ölümün üstünden geçmeden Fransızlar Antep'e giremezler demişti. O gün Şahin'in bütün arkadaşları gün akşama erişmeden köprü başında öldüler. Şahin tek başına kaldı mitral yüzünün başında ve tek başına öldü gün akşam olurken. Ve Fransız ordusu onun ölüsünün üstünden geçerek Antep'e girdi. Şahin Bey kalabalıkların önünde sessizlere dil olmuş ilerliyor, gök gibi gürlüyordu. Ferhat Hoca uzun 3 şerefeli minareye çıkmış ezan okur gibi bütün dünyaya vaaz ediyordu. Yeni, güzel, görkemli, kanatlı düşüncelerini söylüyordu. İnsanlar her şeye, her şeye baş kaldırmalı diyordu. İnsanlar böyle uyudukça, insanlar böyle zulüm altında inlemeyi kabul ettikçe, insanlığın bir sinekten ne farkı olur? İnsanlar eğer en küçük bir haksızlığa, bir zulme baş kaldırmayı akıl etmezlerse, insanlık bundan böyle daha da beter hale düşecektir. Allah baş kaldır ya kulum demiş ve insan onun cennetine baş kaldırmış. Allah baş kaldır ya kulum demiş, insanların bir kısmı baş kaldırmış, onlar Allah indinde mutlu kişiler olmuşlar. Bir kısmı, yani çoğunluğu Allah'ın emrine uymamış. Allah onlara cehennemini vermiş. İnsan kendine, kendi yüreğine, kendi korkusuna toptan baş kaldırmadıkça insan soyu bundan da beter olacak, aşağılanacak, zulüm korku iliklerine işleyecek, insanlıktan çıkacak, bir solucandan da daha mutsuz olacak. Solucanın gözü yok, kulağı, ağzı, dili yok, insanın var. İnsan soyu baş kaldırmayı yemek, içmek, yaşamak, uyumak, çocuk yapmak gibi bir yaşama biçimi yapmazsa, bugünden de bin beter olacak, içi boşalacak, duymayı, düşünmeyi, sevmeyi, sevişmeyi, dostluğu, arkadaşlığı, göğün, yerin, kurdun, kuşun, akarsuyun, tan yerindeki ışığın, yürekteki sıcaklığını unutacak. Allah buyurdu ki, ben sizi yarattım ki baş kaldırasınız. Siz beni dinlemediniz. Önce kendinize, sonra başka insanlara, sonra her şeye, her şeye boyun eğdiniz. Ne buldunuz, ne öğrendinizse, ne yarattınızsa hepsi boyun eğme üstüne oldu. Ve boyun eğdiniz, ve boyun eğdiniz, ve boyun eğdiniz. Boyun eğmeyenleri lanetlediniz, öldürdünüz. Kustunuz ve boyun eğdiniz. Boyun eğmeyi yemek yemek, su içmek, sevişmek gibi bir yaşama biçimi yaptınız. Ve de öldünüz. Ve de solucandan beter oldunuz. Daha da olacaksınız. Hoca coşmuştu, bağırıyordu. Güzel sesi dağı taşı eritiyor, insan yüreklerine işliyordu. Hoca o güzel ışıklı kara gözleri yaş içinde kalarak, daha vakit varken, daha her şey bitmemişken, "Hey insanoğlu, baş kaldır!" diye bağırıyordu. "Korkma, içindeki o 100 bin yıllık ağının, korkunun üstüne yürü, ona baş kaldır. Önce içindeki yüreğindeki zinciri kopar, baş kaldır. Sonra dünyanın bütün zincirlerini kır, tekmil kötülüklere baş kaldır, iyilik getir. Getirdiğin iyilikler de belki bir gün insanlar için kötülük olur. Kendi iyiliğine de baş kaldır. Ey insanoğlu, sen solucan, sen karınca, sen böcek değilsin. Allah seni bir tek şey, bir tek şey için yarattı, baş kaldırman için yarattı. Allah sana büyük bir hazinesini, tek kıymetli varlığını armağan etti. Yüreğindeki umudu verdi sana. Baş kaldırman için umuttan daha değerli bir şey, bir silah veremezdi sana. Onun verdiği umutla sen eğer baş kaldırmayı öğrenseydin ölümü bile yenerdin. Mehmet hocanın gözlerinin içine gözlerini dikti. Öyle bir sevgiyle baktı. Hoca tepeden tırnağa ürperdi. Ne o Mehmet dedi onun sevgisinin altında ezilerek. Ne o oğlum nerelerdesin? Ne yanlarda dolaşıyorsun? Mehmet hocanın hiçbir zaman duymadığı insanı derinden saran bir sıcacık sesle. Çok şükür hocam. Çok şükür bugünümüze, halimize, Allah'ın bize verdiklerine dedi, sustu. Bir süre düşündükten sonra... O da senin gibi söylüyordu sanırsam ya. Onun sözlerini öyle seninkiler gibi anlayamıyordum. Kimin sözlerini? Muallim Zeki Bey'in. Ona kıydılar. Senin gibi, senin gibi konuşuyordu. Çok öfkeli söylüyordu. Sen hiç öfkelenmiyorsun. Öfke güzeldir dedi hoca. İnsanın yüreğini temizler. Ama sen gene de öfkelenmeyeceksin. Öfkelenmek Allah'ın hakkıdır. Çünkü o her şeye kadirdir. Biz neyimize öfkeleneceğiz ki? Biz insanız. Daha bir kertenkele gibi sürünüyoruz. En küçük bir baş kaldırmayı bile öğrenemedik. Bu halimize, bugünümüze de şükür düşünüyoruz ya hocam. Çok şükür dedi hoca. Oturdukları yerden kalktılar dere boyunca çakıl taşlarını çınar yapraklarının üstünden yürüyerek aşağıya indiler. Önlerine dik keskin kayalıklı bir dağ çıktı. Dağdaki ormanın ağaçları uzun ve kalındı. Yarı yarıya da yapraklar sararmıştı. Ormanın üstüne bir sarı bulut tütüyordu, ışığa doymuş. Hoca önde ötekiler arkada birerle kol bir çiğre düşüp daha yukarı ilerlemeye başladılar. Yürüdükleri yer gidile geline aşılmış ak çakmak taşı kayalıklardı. Öndeki hoca düz yolda yürüyormuşçasına hızlı yürüyordu. Hoca nerede olursa olsun ister dağda kayalıklarda, ister ormanda ister düzde olağanüstü bir hızla yürürdü her zaman. Onun hızına ancak yetişse yetişse yel veli yetişebilirdi. Arkadan gelenler onun hızına erişebilmek için çoğu zaman arkasından soluk soluğa koşmak zorunda kalıyorlardı. Tepeye çıktıklarında başta hoca sonra ötekiler çıpıldak tere batmış çıkmışlardı. ''Şu yamaçtaki pınarın başında yiyelim yemeğimizi.'' ''Olur'' dedi Mehmet. ''Bir yere oturalım da nereye olursa olsun.'' Soluk soluğa kalmıştı. Yokuştan aşağıya koşarak indiler. Pınar yedi kardeş dedikleri gövdeleri kalın, doruğu göğe ağmış yedi sedir ağacının köklerinden kaynıyordu. İçi ak çakıl taşlıydı ve ağzına kadar pınar ışıkla dolmuştu. Aşağısını uzun bir çam oluktan akan su terü taze yeşil çimenlerin arasından geçerek çok derinlerdeki dereye ulaşıyordu. Azıkçı Güdük Hacı sırtındaki şişkin azık torbasını indirdi. Torbadan önce bir çizgili çarşaf kadar büyük maraş bezi çıkardı çimenlerin üstüne serdi. Arkasından ekmek tıka basa kavurmayla doldurulmuş bir dağarcık, tandır ekmeği, soğan, kaynatılmış yumurta, peynir çökelek çıkardı. İşte kuzu kavurması Mehmet dedi hoca sen seversin diye. Sağ ol hocam beni her zaman benden çok düşündün. Hoca başını önüne eğdi yufkanın içine sarıp güzel bir sokum yaptığı kavurmayı dişlemeye başladı. Kavurmalarını atıştırarak gidip oluktan soğuk ışıklı suların içerek yemeklerini bitirdiler. Ağaçların altına kıvrıldılar uyudular. Kasım nöbetçi durdu. Çok uyumadılar. Ferhat Hoca hemen ayağa fırladı. Kuşkulu gözlerde sarısı patlamış gür ormanlıktı, uluk oyağı, karşıdaki dumanlanan dağı, yandaki kahverengi, içi kırmızı damarlı çakmaktaşı kayalığını gözden geçirdi. Başta Mehmet öteki eşkıyalar da onun gibi yaptılar. Hoca uzun uzun yöreyi araştırdıktan sonra ''Kimse yok'' dedi aşağı doğru yürümeye başladı. Ötekiler de onu izlediler. Keskin kayalıklı ince bir geçitten tabanlarının altı yanarak geçtiler. Karşılarına mor bir kayalık çıktı. Kayalık o kadar yüksekti ki doruğundaki kartallar bir serçe kadar küçücük gözüküyorlardı. Kayalığı dolanmak kolay olmadı. Kayalıktan sonra karşılarına sık bir sedir ormanı geldi. Ağaçlarda çok kuş yuvası vardı. Hemen hemen her ağacın altından yöresini mavi çiçekli, güzel kokulu, yarpuzlar almış bir pınar kaynıyordu. Bir pınardan su içen apak uzun kuyruklu bir tilki gördüler. Tilki onları görünce apıştı kaldı, yerinden kıpırdayamadı. Yandaki çukurda çangal boynuzlu kırmızı tüyleri yıldırdayan bir geyik sürüsü başlarını kaldırdılar. Düşünceli, kederli gözlerle onlara şaşkınlık içinde baktılar. ''Mehmet bunlardan birisini senin için vurayım mı?'' Hoca tüfeğini omuzuna alırken, ''Yapma hocam'' diye onun tüfeğini tutup namluyu başka yöne çevirirken bağırdı Mehmet. ''Kırk göz ocağının anacık sultanın geyikleri bunlar.'' Hoca ona kızdı ama belli etmedi. Geyikler de ak kuyruğu bulut gibi savrulan tilki örneği yerlerinden kıpırdamadılar. Kartal, atmaca, şahin sesleri kayalıklarda keskin yankılanıyordu. Taşsız küçük bir alana indiler. Alanı yarısı yıkılmış bir ağılla çevirmişler sonra terk edip gitmişlerdi. Çiftçilikle uğraşmış her kişi burasına yıllardır saman demiri girmediğini bir bakışta anlayabilirdi. Ne de güzel etli yağlı bir toprak diye düşündü hoca. Alimallah 1'e 30 verir bu tarla. Niye bırakmışlar ki? Sonra da böyle bir tarlam olsaydı diye düşündü. Neler ekmezdim neler diye içini çekti. Bir bostan ekerdim içine o memeli domateslerden, acı sivri yeşil biberlerden, mor yaldızlı patlıcanlardan dikerdim. Yanından da ne güzel bir su akıyor. Burasının havası da ne ılımanlık. Sonracığıma bal kabakları, kavun, karpuz ve hem de yeşil salatalık taze, çamurlu çamurlu koparır insan. Kokusu keskindir, dünyanın bütün tazeliği bu kokudadır. İnsan dünyada ne kadar taze ot, çiçek, dokunsan solacak ince çimen varsa, onların kokusunu iliklerinde, damarlarında, derisinde duyar. Şuraya, şu kayanın dibine, çınarların altına da küçücük bir ev, bir de güzel, büyük, kara gözlü, kuğu boyunlu, güneş yanığı tenli.
Ayrım sonu.